Ayrım 32, sayfa 411. 30 Ekim 1925 Cuma. Saat 11'de kalktım, biraz gezindim. Atatürk henüz yatıyormuş. Öğle yemeğini yaverlerle yedim. Saat 17'de Madame Baver çaya davet etti, kabul günüymüş. Atatürk onu geri göndermekten vazgeçmiş. Vaktinde madamın dairesine gittim. Orada tanıştırdıkları hariciye memurlarından Selahattin ve Nizamettin beylerle hanımları vardı. Nizamettin'in hanımı, madamın damadı Reşat Nuri isminde bir gencin hemşiresiymiş. Pasta ikram edildi, çay ve likör içildi. Gramofon çalınarak dans edildi. Yemek vakti Atatürk'ün dairesine geçtim. Doktor Neşet Ömer Bey gelmişti. Atatürk de başbakanla geldi. Biraz konuşulduktan sonra başbakanı teşhir etti. Sofraya oturuldu. Hamdullah Supi Bey'in sinirlerinden rahatsızlığı üzüntüyle konuşuldu. Yemekten sonra bize izin verdi. Muzaffer ve doktor ile Şadi'nin tiyatrosuna gittik. Bilmem neden beğenmedim. İkinci perdede çıktım, köşke döndüm. 31 Ekim 1925 Cumartesi. Saat 9'da Sarıkışla'ya gittim. Eskişehir'den gelen Kolordu kumandanı General Emin Koral bir taburu teftiş ediyordu. Seyrettim. Asker arkadaşlarla birkaç saat güzel vakit geçirdim. Öğle yemeğine bacanağın milletvekili Şükrü Yasin Fresko'ya davet etti. Yemekten sonra da Ayaş'a kadar bir otomobil gezintisi yaptık. Dere boyunca doğuya doğru su yolları, yeni bahçeler yapılıyor. Ankara'nın suyu buradan geliyordu. Dere kenarı boydan boya söğüt ağaçları ve yeşillikler, güzelce bir mesire yeri. Kayseri Demiryolu da buradan geçiyor. Dönüşte Hacı Bayram Camii'ni ve yanındaki eserleri gezdim. Mezarlıkta eski arkadaşım Tümen Komutanı Kütahya Savaşı şehitlerinden Kurmay Albay rahmetli Nazım'ın mezarını ziyaret ettim. Çok ihmal edilmiş bir haldeydi. Bana üzüntü verdi. Tahtaların üzerine acı sözler yazılmış fakat aldıran olmamış. Kardeşi Recai burada bir otelde çalışıyormuş. Sonraları bu mezar şehitliğe nakledilerek iyi bir şekilde yaptırılmıştır. Akşam köşke döndüm. Sofranın başında Atatürk, sağında Saadet, solunda Afet ve S hanımlar, bana da Saadet Hanım'ın solunda yer ayırmış. Tevfik, Rasim Ferit beylerden başka kimse yok. Muhtat veçiyle içiliyor fakat Atatürk neşesiz, biraz da sert. Başkatip Tevfik Bey'e sordum. Kızlarına hürmetsizlik eden, onları mektepte otomobil beklemeye mecbur bırakan bir hizmetçi kızı hiddetlenerek kovmuş. Kızcağız iyi hizmet ettiğinden üzüntülü. Birkaç gün gizleriz, hiddeti geçer. El öptürürüz, affeder dedi. Başvekil geldi, sol yanını aldı. Bayram gecesi baloda Fransız sefiri olayını iyi bir sonuca bağladığını anlattı. Dans ederken kızına yapılan muamelenin fena maksatlı olmayıp takdir maksadıyla olduğunu iyi bir şekilde tefsir edildiğini izah etti. Az içilerek yemek yenildi, saat 11'de dağıldık. Pazartesi Konya'ya avdet için izin aldım. 1 Kasım 1925 Pazar. Bugün Atatürk'e misafirliğimin son günüdür. Çankaya'da muhafız piyade bölüğünün talimlerini seyrettim ve buradaki ilk mektebi gezdim. Öğleden sonra büyük üniforma ile Atatürk'le Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Saat 14'te 7. dönüm senesi nutkunu okudu. Meclisten çıkınca ben ayrılarak veda ziyaretlerini yaptım. Yarın geleceğimi Konya'da Ordukurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman'a telgrafla bildirdim. Bu gece Atatürk'ün sofrasında İnönü ile bakanlardan Tevfik Rüştü, Mahmut Esat, Ali Cenani, Cemil Beylerle, milletvekillerinden Mahmut, Yahya Kemal, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Saracoğlu Şükrü Bey, Ordu Müfettişi Ali Sait Paşa, Doktor Rasim Ferit, artist Refet Süreyya Hanım vardı. Şarkılar söylendi, şiirler okundu, edebiyat bahisleri oldu. Bir ara Mahmut'la Ruşen Eşref arasında sert ve biraz tatsız konuşmalar yapıldı. Atatürk hoş idare etti, kendi hatıratından bazı eski hikayeleri okuyarak herkesi güldürdü. Saadet Hanım'ın Konya'ya mektebine iadesini emretti. Çok tatlı sohbet devam ederken vakit gece yarısını geçeli 2 saatten fazla olmuştu ki ancak misafirlere izin verdi. Onları uğurladıktan sonra ben de elini öperek veda etmek istedim. O boynuma sarılarak beni öptü ve tekrar beklediğini söylemek lütfunda bulundu. Ertesi sabah saat 8'de bir yaver beni istasyona götürdü. Orada birçok zevat ve mızıka ile askeri bir kıtanın selam ve uğurlamasıyla trene binerek Konya'ya gittim. Yıl 1926, İzmir suikasti. Bu yılın en önemli olayı İzmir'de Atatürk'e yapılan suikast teşebbüstür. Burada o meşhum vakayı tafsil edecek değilim. Gazetelerde her şey yazılmıştır. Yalnız bazı gördüğüm hususları kaydetmekle yetineceğim. Bu yıl başlarında başbakan ile Adana, Antalya, İzmir bölgelerinde bir teftiş seyahati yaptık. Döndükten sonra Nisan aylarında Ümera kursunun tatili, mübadele kanununun tatbikinin geri bırakılması emri geldi. Bu emirler siyasi düzende bir bozukluk olduğunu gösteriyor idiyse de resmi bilgi verilmemişti. Bir müddet sonra da tehlike geçmiş olacak ki tatbikatlar, manevralar tekrar başlıyordu. İzmir civarında donanma ile yapılan deniz tatbikatında bulundum. Bu sırada Atatürk'ün Ankara'dan Mersin'e gittiği, oradan da İzmir'e geleceği haber alındı. Kendilerini getirmek için Ertuğrul yatı Mersin'e gitmek üzere İzmir'e uğradı, ben de yatla Mersin'e gittim. 880 millik bu yolu 48 saatte keserken bir hayli sallandık. Orada Atatürk'ü ziyaret ettim, beraberce Silifke'deki çiftliği dolaştık. Fakat kendisi İzmir'e gideceğini, benimse Konya'ya dönmemi emrettiği için ayrılıp gittim. Atatürk bilahare deniz seyahatinden vazgeçerek trenle Konya'ya, oradan da Ankara'ya gitmiş. 16 Haziran günü Genel Katip Tevfik Bıyıklıoğlu Ankara'dan Atatürk'ün İzmir'e hareket ettiğini bildirince bizim de oraya hareket etmemiz gerekti. 18 Haziran akşamı Manisa'dan geçerken oranın tümen komutanı Burhanettin ile Mebus Hakkı Tarık ve Kemal Beyler vagonumuza geldiler. Kemal Bey telaşla şu haberi veriyordu. İzmir'de Atatürk'e karşı bir suikast teşebbüsü keşfedilmiş, bazı kimseler tevkif olunmuş, İstiklal Mahkemesi oraya gitmiş. Yıldırımla vurulmuşa döndük. İzmir'in Karşıyaka istasyonunda belediye reisi kardeşim Fikri Altay'dan doğru bir haber almak maksadıyla trenden inerek evine gittim. Bana olanları anlatıyordu ki Atatürk'ün başyaveri Rusuhi Bey gelerek beni istediklerini söyledi ve beraberce köşke gittik. Beni iltifatla kabul ettiler fakat hallerinden pek üzüntülü oldukları anlaşılıyordu. İstiklal Mahkemesi heyeti de oradaydı ve bütün gece bu mesele görüşüldü. Bazı isimlerden bahsedildi, işin genişliği ve vahameti anlaşılıyordu. 19 Haziran Cumartesi günü vaka her tarafıyla iyice açıklandı, resmi tebliğ ile de iş aydınlatıldı. Her akşam Atatürk'ün evinde toplanılıyor, sofrada bu mesele konuşuluyor, yapılmakta olan tahkikat anlatılıyor, her tarafta telgraf muhaberesi yapılıyordu. İstiklal Mahkemesi bütün terakkiperver mensuplarının tevkifine emir vermiş, Ziya Hurşit itirafta bulunmuş, eski Marif Nazırı Şükrü Bey ile eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey'i söylemiş, Abdülkadir'i bulamamışlar. Mehmetçe isminde birisini Abdülkadir'i bulmak üzere İstanbul'a göndermişler. Dikkatimi çeken bir husus bu önemli işler hakkında burada tahkikat yapılırken hükümet başkanının İnönü bulunmaması olmuştu. Bu sırada şu haber duyuluyordu. İstiklal Mahkemesi birkaç generalin tevkifini Ankara'ya yazmış fakat başvekil şüphe üzerine bunların tevkifine taraftar olmadığını bildirmiş. General Kazım Karabekir ile Münir Hüsrev Bey'in tevkiflerine mani olmuş, Dahiliye Vekili Recep Peker'in de resmi tebliğde acele etmesi Abdülkadir'in kaçmasına sebep olmuş. İzmir Kumandanlık Dairesi'nde bu hususu görüşüp alınacak tedbirler hakkında talimat verdim. Ordum namına Atatürk'e geçmiş olsun sadakat mektubunu yazarak gece sofrada kendisine takdim ettim. 21 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı'nın birinci günü Atatürk Başvekili Ankara'dan çağırtmış. 24 Haziran akşamı Atatürk'ün sofrasında toplandık. Biraz neşeliydi, muhtelif bahisler, tarihten misaller konuşuldu. Başvekile biraz fazlaca iltifatta bulundu ve şunları söyledi. Çocuklar, ben ölürsem İsmet'in etrafında toplanmalısınız ha. Fevzi Paşa'nın ancak reyinden istifade edersiniz. Gece Atatürk'ün bu sözlerini not defterime kaydettim. Atatürk, 25 Haziran'da Başbakan ile Karşıyaka Tenis Kortu'na geldi, genç oyuncuları takdir ve taltif etti, halkın yüksek tezahüratı ile karşılandı. 26 Haziran günü İstiklal Mahkemesi İzmir Milli Sinema binasında açık sorgularına başlıyordu. Sorgular sırasında Ziya Hurşit hayrete şayan ifadelerde bulundu, ertesi günde Faik Bey'in itiraflarını dinledim. Rüştü Paşa da Atatürk'e bir sığıntı mektubu yazmış. Bir kenarda mahkemeyi dinlerken mahkeme heyetinin resmini defterime karaladım. 29 Haziran'da Mareşal Fevzi Çakmak İzmir'e geldi. Bugün İstiklal Mahkemesi'nde bütün mazlumlar itiraf ederek Şükrü Bey'in yüzüne karşı ithamlarda bulundular. O yine inkara devam etti, pek fena olmuştu. 30 Haziran'da Atatürk ve Başbakan ile Çeşme'ye gittik. Denize girildi, gecede bir ziyafet verildi. Ertesi gün İzmir'e dönen Başbakan ile birlikte 2 Temmuz'da futbol sahasına gittik. İstanbul Muhteliti gelmiş, onlar 4 gol, İzmir Muhteliti 5 gol attılar. Gençlerimiz çok heyecanlı ve çok ateşliydiler. İstikbal nuru gözlerinde parlıyordu. Hepsi bu meşhum olayı gönülden telin ediyor ve diş biliyorlardı. 3 Temmuz'da tekrar İstiklal Mahkemesi'ni dinledim. Albay Arif'i hizmetçileriyle yüzleştirdiler. Onlar yemin ederek yüzüne karşı kötü şeyler söylediler. O inkar etti. Feci bir manzaraydı. Sonra generalleri getirdiler. Maznun sandalyesine oturttular. Karşılarında duramadım, arkaya çekildim. Acıklı bir manzara. 4 ve 5 Temmuz'da Mareşal ile bazı garnizonların teftişinde bulunduk. 5 Temmuz akşamı Çeşme'ye gittik. Sofrada Atatürk mahkemede Kazım Karabekir'e söyletilen sözlerden pek üzgündü. Başbakan ile mahkeme heyetinin ertesi gün Çeşme'de bulunmalarını emretti. 6 Temmuz'da geldiler. Onlarla bir odada yalnız olarak biraz sert konuştuğu söylendi. Bilahare İzmir'e dönüldü. Mahkeme son günlerindeydi. Bir gün öğleden sonra kordon boyundaki Atatürk'ün evinin önünden geçiyordum. Bu saatlerde istirahatte olduklarını tahmin ederek mahiyetleriyle görüşmek üzere eve girdim. Kapının ilerisinde soldaki bir odanın kapısı açıktı. Ortada bir masanın başında kendileriyle başvekilin oturduklarını görünce müsaadesiz geldiğime sıkıldım ve selam vererek geçmek istedim. O eliyle işaret ederek beni yanına çağırdı ve oturmamı istedi. Yüzlerinden kederli oldukları anlaşılıyordu. Bana hitaben, Ali Bey bizim paşaları da asacak dedi. Fikrimi sorar tarzda yüzüme baktı. Bu sözler bir sürpriz tesiri yaptı. Bir an durakladım. Başbakan başını eğmiş yere bakıyor, sanki bakışlarıyla bir tesir yapmış olmaktan çekiniyordu. Kendimi toparladım ve dedim ki, Paşa Hazretleri, siz her şeyi bizlerden iyi düşünür ve yaparsınız. Bu suali bendenize tevcih etmekle anlıyorum ki lütufkar kararınızı vermişsiniz. Bu yoldaki cevabımdan, lütufkar karar tabirinden, paşaların idamlarını istemiş olsaydınız bana sormazdınız demek istediğimi o yüksek zeka derhal anlamıştı, gülümseyerek, iyi ama sonrasından emin olabilir miyiz buyurdular. O vakit İnönü başını kaldırdı ve şu özetle cevap verdi. Emin olabilirsiniz Paşa Hazretleri, siz var oldukça. Hükümetiniz daima kuvvetli olacaktır. Bütün millet size prestij ediyor. Bu nankörlüğe teşebbüs edenler mahdut birkaç sapıktan ibarettir. Ceza da bu hudut dahilinde kalırsa adaletiniz bütün milleti bir kere daha size bağlayacaktır. Atatürk de pekala, bakalım Ali Bey'le bir daha görüşelim diyerek ayağa kalktı, ayrıldık. 9 Temmuz günü öğleden sonra hep beraber trenle hareket ettik. Başbakan ile Vasıf Bey ve Nebioğlu Hamdi beraberdi. Atatürk yol boyunca Lübnan Kasrı Sahibesi isminde bir romanı okumakla vakit geçiriyordu. Gece yarısı Afyon'da ayrıldık. Onlar Ankara'ya gittiler, ben de Konya'ya. Bu yıl Ankara civarında büyük bir askeri manevra yapıldı, bir hayli güzel oldu. Atatürk yeni manevra şapkasını giydi. Taşlar üzerinde otururken bir fotoğrafını çekip kendisine takdim ettim. Çok beğendiği bu resim şimdi bile her tarafta gösterilmektedir. Bir de otomobilin yanında yerde oturulmuş halde yemek yenirken bir fotoğraf vardır ki o da aynı zamanda çekilmiştir. Manevra bitince Konya'ya döndüm. Bu sıralarda rütbem 1. Felikli'ye, Orgeneralliğe yükseltildi. Mareşal Çakmak'la beraber Akdeniz'de Hamidiye Kurvazörü ile bir seyahat yapıyorduk. Otomobili tamir için emir subayım Süvari Üsteğmen'i Cemal ile İstanbul'a göndermiştim. Tamir parası olarak verilen 1.000 lirayı kendi ifadesine göre yan kesicilere kaptırmış, tahkikata göre ise Safahat'te yemiş. merkez kumandanlığınca da tevkif edilince ağzına tabancasını sıkarak intihara teşebbüs etmiş, fakat kurşun hayırlı bir tesadüf eseri olarak dişlerini parçaladıktan sonra kulakla beyin arasından geçmiş. Tedavini rica ettim. Operatör Mim Kemal Bey'in gayretiyle uzun tedavilerden sonra kurtulmuştu. Çok sonraları öldü. Yıl 1927. Bu yıl Kayseri Demiryolu'nun açılışı yapıldı. Mareşal Fevzi Çakmak tedavi için Avrupa'ya gittiğinden Haziran ve Temmuz aylarında onun görevi vekaleten bana verildi. Ankara'ya giderek vazifeme başladım. İkinci reis Kazım Orbay'dı. Bu arada Milli Müdafaa Vekili Recep Peker'le aramızda selahiyet meselesinden bir çekişme olduysa Peker'in uysallığı işi bozmadı. Atatürk büyük zaferden sonra ilk olarak İstanbul'a gidiyordu. Kendisiyle beraber olmayı bir görev bildim. 1 Temmuz Cuma günü İzmit'ten Ertuğrul yatıyla hareket edildi. Aynı gün İstanbul'a girildi. İstanbul halkı bu ziyarete karşı yatın limana girişi sırasında denizde ve karada o kadar büyük ve içten gelen bir sevgi gösterisinde bulunmuştu ki bu samimi tezahürlerin tarifine imkan yoktur. Mareşal avdetinde bana altın yaldızlı küçük bir tabancayı hediye olarak getirmişti. Bu görevim de bitti. Tekrar Konya'ya döndüm. Ekim ayında Akhisar civarında ordu manevrası muvaffakiyetle yapıldı. Burnumdaki bir rahatsızlığın ameliyat gerektirdiğini haber alan Atatürk, bu operasyonun Avrupa'da yapılmasını emretmiş. Hükümet de masrafımı vermiş, eşimle beraber 17 Kasım 1927 günü trenle Paris'e hareket etmiştim. İstanbul'dan beni uğurlayanlar arasında Fransız ateşe militeri Saro'da bulunuyordu. Hareketimizin 3. pazar günü Milano'dan geçiyorduk ve etrafta bir bayram havası vardı. Bugün miladın 313. senesinde Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığın serbest olduğunu bildiren meşhur Editte Milano isimli fermanın seneyi devriyesiymiş. Paris, Londra, Berlin ile Viyana'ya seyahatimiz devam etmişti. Avrupa'yı ilk olarak görüyorduk. Büyükelçilerimiz Paris'te Fethi, Londra'da Ferit, Viyana'da Hamdi, Berlin'de Kemalettin Sami ve sayın eşleri tarafından samimi bir şekilde karşılandık. Paris'te binbaşı Larkef isminde bir Fransız kurmay subayı beni buldu. Paris kumandanı ve genel süvari müfettişiyle görüştürdü. İstiklal savaşımızdan konuştuk. Süvari kolordumuzun harekatından sitayişle bahsediyor ve ilgi gösteriyorlardı. Bazı askeri müessesatı ve Verdun savaş alanını gezdirdiler. Bu arada binbaşı Larkef, istiklal mücadelemizde süvari kolordumuzun harekatına dair yazdığım konferans metnini Fransızca'ya tercüme etmiş. Bütün Avrupa askerlik alemi de bunu kendi dillerine çevirerek bu sayede daha o vakit istiklal savaşımız hakkında doğru fikirler edinmişler. Bu arada Çanakkale Savaşı'nda kolunu kaybeden Fransız kumandanı Orgeneral Garo'yu da ziyaret ettim. Kendisiyle savaş günlerinin hatıralarından bahsettik. Berlin'de de 1. Cihan Savaşı'nda bizde bulunmuş bazı Alman subayları ile görüştüm. Potsdam Sarayı'nı bize gezdiren bir Alman genç subay, bu sarayın isminin kapısının üzerinde yazıldığı gibi Saint Suzy olduğunu, fakat Büyük Frederick'in iki kelime arasına bir virgül ilave ettiğini söyledi. Anlaşılıyordu ki virgülsüz, sıkıntısız saray demek olan isim araya virgül koymakla hiçlik ve sıkıntı manasına dönmüş oluyor. Viyana'da meşhur boğaz mütehassısı Profesör Doktor Emil Glass beni hastaneye yatırarak bir saatten fazla süren bir ameliyatla burnumdaki arızayı giderdi. Büyükelçi Hamdi Bey'in burada bana gösterdiği yakınlığı da unutamıyorum ve kendilerini rahmetle anıyorum. Deniz Bakanı İhsan Bey'in Divan-ı Aliye verileceğini gazetelerde okuduğum vakit üzülmüştük. Sonra dönüş başladı. 2 Ocak'ta İstanbul'a, 7 Ocak'ta da Ankara'ya vardık. Atatürk'e, Başbakan'a, devlet ileri gelenlerine teşekkürlerimi arz ettim. Yıl 1928. Yılbaşında Ankara'da Yüksek Askeri Şura'da bulunduğum sıralarda 2 Şubat 1928 günü Deniz Bakanı İhsan Bey'in Divan-ı Ali'de mahkemesi yapılıyordu. Bir gün mahkemeyi takip ettim. İhsan Bey aldığı paraları şöyle ayırt ediyordu. 300 lira mebus maaşı, 400 lira bakanlık maaşı, 100 lira iş bankasından, 400 lira da gizli söyleyebileceği bir yerden alıyormuş. Ayrıca iş bankasından geçen yıl 8 bin lira, bu yılda 6 bin lira mükafat almış. 31 Mart'ta İzmir'de bulunduğum sırada çok şiddetli bir deprem oldu. Evimizin duvarları çatladı.